Ayrım 17, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 167, 18 Nisan, Vancouver Adası, Kanada. Anavak etrafındaki teni kırışmış gözlerini kızarıp yaşardığını hissedebiliyordu. Başını dik tutmak için mücadele ederek monitöre baktı. Kanada'nın batı sahilleri kaosa sürüklendiğinden beri gözleri ekrandan ayrılmamıştı. Ancak yine de çok az bilgi toplayabilmişti. Varlığını hayvan davranışları biliminde çığır açan buluşlardan birine borçlu olan elektronik kanıt, telemetri. 1970'lerin sonunda bilim insanları hayvanları gözlemlemek için devrim niteliğinde bir metot geliştirmişlerdi. O zamana dek bir türün dağılımı veya göç yolları ve davranışları ile ilgili eksiksiz veri toplama yöntemleri yoktu. Hayvanlar nasıl yaşar, avlanır ve çiftleşir, ne isterler veya neye ihtiyaçları vardır? Bunların hepsi spekülasyon konusuydu. Elbette binlerce hayvan gece gündüz gözleniyordu ama doğal ortamlarında nasıl davranacaklarını öngörmenin imkansız olduğu koşullarda. Tutsak bir hayvanı gözlemlemek, hapisteki bir adamı izlemek gibiydi. Özgürken nasıl yaşadığını bilmenin olanağı yoktu. Ama hayvanları doğal ortamlarında gözlemek için yapılan girişimler de aynı şekilde başarısız oluyordu. Hayvanlar ya kaçıyor ya da hiç ortaya çıkmıyorlardı. Hayvanlar bilim insanlarını, bilim insanlarının onları gördüğünden daha fazla görüyordu. Daha az çekingen olan türlerin bazıları, şempanzeler veya yunuslar gibi, izleyenlerine gösteriler yapıyor, merak veya saldırganlık gösteriyor, hatta bazen poz veriyor ya da insanlarla oynaşıyorlardı ve objektif sonuçlara varılmasını imkansız kılıyorlardı. Bir kere gösteri yapmaktan sıkıldıklarında da doğal davranışlarına dönecekleri ve kimsenin onları göremeyeceği ormana kaçıyor, gökyüzüne uçuyor ya da derinliklere dalıyorlardı. Bu Darwin'den beri tüm biyologların çözmeye hasret oldukları gizemdi. Antarktik'in buz gibi karanlık sularında hayatta kalabilen balıkların ve fokların yeteneklerini nasıl anlarız? Buz tabakalarıyla mühürlenmiş bir yaşam alanının içini nasıl görürüz? Akdeniz'i bir kazın sırtında geçsek, dünya gökyüzünden bakınca nasıl görünür? Bir arı olsak nasıl hissederiz? Bir böceğin kanatlarının hızını ya da kalp atışlarını nasıl ölçeriz? Veya kan basıncına nasıl bakar, beslenme alışkanlıklarını nasıl gözleriz? Taşımacılık gürültüsü ya da denizaltı patlamaları gibi insan eylemlerinin derinlerde yaşayan memeliler üzerindeki etkisi nedir? Hiçbir insanın erişemeyeceği yerlerdeki hayvanları nasıl takip ederiz? Cevap nakliye firmalarının kamyonlarının yerini tespit etmek için kullandıkları ve şoförlerin hiç görmedikleri şehirlerde adresleri bulmalarını sağlayan teknolojiden geldi. Herkesin bildiği ve zoolojide devrim yaratacağını fark etmeden kullandığı modern bir icat, telemetri. 1950'lerin sonunda ABD'li bilim insanları hayvanları vücutlarına yerleştirilecek elektronik markalarla izlemek için yollar geliştiriyorlardı bile. Çok geçmeden Amerikan donanması bu teknolojiyi eğitimli yunuslar üzerinde denedi ama başarısız oldu. Çünkü markalar çok ağırdı. Yunusların hareketlerini etkileyen ağırlıktaki markalarla doğal davranışları hakkında geçerli bilgi almayı beklemek mümkün değildi. Girişim beklemeye alındı ama mikroçiplerin icat edilmesi büyük bir ilerleme sağladı. Kısa sürede çok hafif kameralar ve kibrit kutusu ebadında markalar vahşi doğadan gerçek verileri aktarmak için kullanılmaya başlandı. Hayvanlar hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor, taşıdıkları 15 gramlık ekipmandan habersiz yağmur ormanlarında dolanıyor veya McMurdo koyundaki buz kitleleri arasında yüzüyorlardı. Sonunda boz ayılar, dingolar, tilkiler ve karibular sırlarını açığa vuruyorlardı. Bilim insanları yaşamlarını, çiftleşme adetlerini, avlanma alışkanlıklarını ve göç düzenlerini izleyebiliyorlardı. Hatta beyaz kuyruklu kartalların, albatrosların, kuğuların, kazların ve kargaların kanatlarında dünyanın etrafında uçabiliyorlardı. En son teknoloji ile böceklere bir gramın binde biri ağırlığında radar dalgalarıyla çalışan minyatür aletler takılmıştı. sinyallerini iki kat frekansta geri gönderebiliyor ve böylece 700 metreden fazla uzaklıklarda dahi veri aktarabiliyorlardı. İzlemenin çoğu uydularla yapılıyordu. Sistem basit olduğu kadar dahiceydi de. Vericiden uzaya sinyal gönderiliyor, bu sinyal Fransız Uzay Ajansı CNES tarafından yönetilen bir uydu temelli sistem olan Argos tarafından alınıyordu. Oradan Toulouse'daki ana merkeze ve ABD Fairbanks'teki bir karasal istasyona gönderiliyor ve buralardan dünyadaki diğer enstitülere iletiliyordu. Veri son kullanıcıya 90 dakikadan az bir zamanda ulaşıyordu. Balinalar, foklar, penguenler ve kaplumbağalar için yapılan araştırmalar daha sonra ayrı bir telemetri alanına dönüştü. Gezegenin en az bilinen ve en büyüleyici yaşam alanı artık seyre açılmıştı. Isıyı, dalış süresini, yüzeyden uzaklığı, konumu, gidiş yönünü ve hızını kaydedebilen çok hafif vericiler sayesinde oldukça büyük derinliklerden veri elde edilebiliyordu. Maalesef asap bozucu bir şekilde bu sinyaller sudan iletilemiyordu. Bu nedenle Argos uyduları derinlikler söz konusu olduğunda kördü. Kambur balinalar ömürlerinin önemli bir kısmını Kaliforniya kıyılarından birkaç kilometre uzaklık içinde geçiriyorlardı. Ama günde en fazla bir saat su yüzüne çıkıyorlardı. Kuş bilimciler bir leyleği uçarken görebilir ve izleyebilirken deniz bilimcilerin araştırdıkları canlılar su altına indiklerinde ulaşılmaz oluyorlardı. Deniz memelilerini tam olarak anlayabilmek için sürekli kayıt yapabilen kameralara ihtiyaçları vardı. Ama Pasifik herhangi bir dalgıç için çok derindi ve denizaltılar yeteri kadar atak ve hızlı değillerdi. Sonunda çözüm küçük, basınca dayanıklı bir sualtı kamerası geliştiren Santa Cruz'daki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından geldi. Kamerayı bir deniz fili, birkaç Weddell foku ve son olarak da bir yunusta denediler. Çok geçmeden şaşırtıcı fenomenlerle yüz yüze geldiler. Birkaç haftaya kalmadan deniz memelileri ile ilgili anlayışları dönüşüme uğramıştı. Eğer balina ve yunusların markalanması da diğer hayvanlardaki kadar kolay olsaydı her şey mükemmel olacaktı. Aksine markalama neredeyse imkansızdı. Kısacası o anda ana vakın elinde istediğinden çok daha az bilgi vardı ama aynı zamanda zihni gördükleri yüzünden fazlasıyla dolmuştu. Kimse neyin önemli olduğunu bilmediği için her bilgi parçası değerliydi ve bu da binlerce saatlik görüntüyü, ses kayıtlarını, ölçümleri, analizleri ve istatistikleri incelemek demekti. Ford buna Sisyphos projesi demişti. En azından Anavak'ın bu işe adayacak bol bol vakti vardı. İstasyonun itibarı iade edilmişti ama David'in yeri hala kapalıydı. Kanada ve Kuzey Amerika'nın batı sahili sularında sadece büyük gemilerin geçişine izin veriliyordu. Vancouver adasının başına gelen felaket San Francisco'dan Alaska'ya kadar tüm kıyılarda tekrarlanmıştı. İlk saldırı dalgasında yüzden fazla küçük tekne batmış veya ağır hasar almıştı. Zayiat sayısı hafta sonuna doğru düşmüştü ama bunun da tek sebebi bir şilebi veya yük gemisi olmayan kimsenin denize açılma niyeti olmamasıydı. Basın birbiriyle çelişen haberlerle kaynıyordu. Ölü sayısı bile kesin değildi. Pek çok hükümet bağlantılı acil durum ekibi işleri yoluna koymak üzere görevlendirilmişti. Dolayısıyla asker, bilim insanı ve politikacı ile tıka basa dolu helikopterler sahil boyunca bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, içindekiler okyanusu seyrediyor ve her biri diğerinden daha şaşkın ve umutsuz görünüyorlardı. Acil durum komitelerinin dışarıdan danışman almaları standart prosedürdü ve Kanada yetkilileri de böyle yapmıştı. Vancouver Akvaryumu, John Ford'un yönetiminde tüm bilim temelli çalışmaların yürütüldüğü bir merkez olarak seçilmişti. Neredeyse bütün deniz bilim ve araştırma enstitüleri onun kontrolüne verilmişti. Ford için bu ağır bir yüktü, ne olduğunu bilmediği bir görevi yönetiyordu. Kıyamet gibi depremlerden nükleer terörist saldırılarına kadar hemen her şey için bir protokol vardı ama kimse bunun için bir hazırlık yapmamıştı. Ford Anavak'a danışmanlık teklif etmekte gecikmemişti. Kuzey Amerika veya Kanada'da bir balinanın aklından ne geçtiğini anlayacak biri varsa o da Anavak'tı. Bir açıklama bulma ihtimallerinin en yüksek olduğu yer de orasıydı. Balinaların zeki olması gerekiyordu. Öyleyse hepten akıllarını mı kaçırmışlardı? Yoksa davranışlarını etkileyen bir şey mi vardı? Yine de ondan çok şey beklenen Anavak bile yardım edemiyordu. Pasifik kıyılarından tüm yıl boyunca toplanan telemetrik veriyi bir araya getirmekle işe başlamıştı. 24 saat önce Alicia Delaware ile birlikte akvaryum çalışanlarından yardım alarak verileri analiz etmeye başlamışlardı. Sonra konumlandırma verilerine gömülmüş ve hidrofon kayıtlarını dikkatle dinlemişler ama hala olanları açıklayacak bir şeyler bulamamışlardı. İki kambur balina dışında Hawaii ve Kaliforniya körfezinden Kuzey Kutbu'na yolculuk eden hiçbir balina markalı değildi ve onlar da göç etmeye başladıklarında vericilerini kaybetmişlerdi. Blue Shark'taki kadının çektiği film ellerindeki tek kanıt gibi görünüyordu. İstasyonda kuyrukları tanımakta usta birkaç kaptanla birlikte filmi incelemişlerdi. Filmi tekrar oynatıp görüntüleri büyüttüklerinde saldırganlardan birkaçını, iki kambur, bir gri ve birkaç orka tanımışlardı. Delaware haklı çıkmıştı, film değerli bir ipucuydu. Anavak'ın kıza karşı duyduğu hoşnutsuzluk bir süre sonra yok olmuştu. Delaware boş boğazdı ve konuşmadan önce nadiren düşünüyordu. Ama küstah tavırlarının ardında kıvrak ve analitik bir zeka vardı. Üstelik yardım edecek zamanı da vardı. Ailesi Vancouver seçkinlerinin ayrıcalıklı bölgesi British Properties'de yaşıyordu. Kızın istediği her şeyi veriyorlardı ama yanında oldukları zamanlar pek azdı. Anavak parasal cömertliklerinin ilgisizliklerini telafi etmek için olduğundan şüpheleniyordu ama kızın pek umurunda değildi. Servetlerini harcar ve cana ne isterse onu yapardı. Mesele kusursuz bir biçimde rayına oturmuştu. Delaware, Anavak'la çalışmanın kendi araştırmalarını pratik deneyimle birleştirmek için bir fırsat olduğunu düşünüyordu. Anavak'ın da Stringer öldükten sonra bir asistana ihtiyacı vardı. Susan Stringer. Onu her düşündüğünde kadını kurtaramadığı için suçluluk duyuyordu. Kendi kendine ne onun ne de başkasının Susan'ı Orkan'ın çenelerinden kurtarmak için yapabileceği bir şey olmadığını söyleyip durmuştu. Ama içindeki kuşku kaybolmuyordu. Bir balinanın düşünce süreçlerini anlayamadığı sürece deniz memelilerinin zekası ile ilgili yaptığı araştırmaların ve yazdığı bütün makalelerin ne yararı vardı ki? Bir orkayı avını bırakmak için ikna etmek mümkün müydü? Sürekli olarak kendine orkaların birer hayvan olduğunu hatırlatıyordu. Fazlasıyla zeki ama yine de bir hayvan ve onlar için av demek, av demekti. Ama orkalar insanları avlamazdı. Acaba balinalar derinliklere sürükledikleri insanları yemişler miydi, yoksa sadece öldürmüşler miydi? Bir orka cinayetle suçlanabilir mi? Anavak iç çekti, ilerleme kaydedemiyordu. Gözlerindeki yanma kötüleşiyordu. Gönülsüzce dijital fotoğraflarla dolu bir başka CD aldı ama tekrar yerine koydu. Konsantre olamıyordu. Tüm günü bulguları tartışarak veya insanları telefonla arayarak geçirmiş ve artık tükenmişti. Bilgisayarını halsizce kapadı, saat 7'yi geçmişti. Ayağa kalkıp John Ford'u aramaya gitti. Yöneticinin bir toplantıda olduğunu öğrenince uydu verilerini tarayan Delaware'i çağırdı. ''Yumuşak bir balina bifteğine ne dersin?'' diye sordu kasvetle. Kız gözlerinde bir gülümsemeyle ona baktı. Mavi gözlüklerini kontak lenslerle değiştirmişti ama göz bebekleri hala kuşkulu bir biçimde mavi renkteydi. Tavşan dişleri dışında aslında bayağı çekiciydi. ''Tabii, nereye gitmek istersin?'' ''Köşedeki büfe fena değil.'' ''Büfe mi?'' diye sordu kız eğlenerek. ''Hiç sanmam. Haydi gel ben ısmarlayayım.''
''Gerek yok.''
''Carderos'a gidelim.''
''Tanrım.''
''Harika yemekleri var.''
''Biliyorum ama birincisi ben kendi yemeğimin parasını ödeyebilirim. Ve ikincisi de yani Carderos.''
''Mükemmeldir.''
Carderos, Vancouver'ın Coal Harbor bölgesinde limandaki yatların arasındaydı. Yüksek tavanlı, geniş pencereleri olan büyük restoran kasabanın en seçkin yerlerinden biriydi. göz kamaştırıcı manzarasının yanı sıra batı sahili mutfağının en iyi ürünlerini sunuyor, yanındaki bar ise gülüp içkilerini yudumlayan şık gençlerle dolup taşıyordu. Yıpranmış kot pantolonu ve eski süveteriyle Anavak bundan daha uygunsuz bir kılık içinde olamazdı. Ama zaten lüks restoranlarda kendini hep dışlanmış ve huzursuz hissederdi. Gerçi Delaware'in oraya ait olduğunu yadsıyamazdı. Öyleyse Carderos olsun. Anavak'ın eski arabasını alıp limana doğru sürdüler. Şansları yaver gitmişti. Carderos'ta yemek yemek için genelde önceden rezervasyon yaptırmak gerekirdi. Ama boş bir masa bulabildiler. Masa restoranın biraz köşesinde ve genel hengameden biraz uzakta kalıyordu. Bu da Anavak için mükemmeldi. Restoranın spesiyalitesi olan sedir tabakta limon ve kahverengi şekerle sunulan soya sosuyla pişirilmiş somon sipariş ettiler. Peki dedi Anavak sipariş işi bittiğinde elimizde ne var?
Hiç dedi Delaware, şaşkına döndüm.
Anavak çenesini kaşıdı. Pekala, belki ben bir şeyler buldum sayılır. Video çekimi sayesinde fark ettim.
Benim video çekimim demek istedin.
Evet diye kabul edip alayla ekledi. Hepimiz pek minnettarız.
Eğer sana bir ipucu sağladıysa olmanız gerekir.
Kimliğini belirlediğimiz balinalarla ilgili. Saldırıya sadece gezgin orkalar katılmış. Bir tek yerleşik orka yok.
Burnunu kırıştırdı. Haklısın. Yerleşiklerle ilgili kötü bir şey duymadık.
Johnston boğazı o anda kanolarla dolu olmasına rağmen saldırılardan muaftı.
Demek ki tehdit yeni gelenlerden kaynaklanıyor.
Gezginler ve belki bir de açık deniz orkaları olabilir. Görüntülerdeki gri ve iki kambur balina da gezgindi. Her üç balina da kışı Baja California'da geçirmişlerdi. Bu belgelenmiş. Kuyruk fotoğraflarını Seattle'daki enstitüye yolladık ve onlar da geçmiş yıllarda bu balinaları birkaç kez gördüklerini söylediler.
Peki bunda büyütülecek ne var ki? Herkes grilerin ve kamburların göç ettiğini bilir.
Hepsi etmez.
Sanmıştım ki.
O gün ikinci kez denize açıldığımızda garip bir şey daha olmuştu. Tüm o kargaşada neredeyse unutmuştum. İnsanları Lady Wexham'dan indirmek için umutsuzca çabalıyorduk. Ama tekne batıyordu ve bir grup gri balina gemiye toslamaya çalışıyordu. Bırak birilerini kurtarmayı, içimizden kimsenin oradan canlı kurtulacağına inanmıyordum. Sonra etrafımızda iki gri balina daha belirdi ve öbürleri geri çekilene kadar orada öylece durdular.
Yerleşikler miydi?
Evet, batı kıyısında bu yıl bir düzine kadar gri kaldı. Zahmetli bir yolculuk için fazla yaşlıydılar. Sürüler güneyden geri geldiğinde yaşlılar için büyük bir aileye hoş geldin gösterisi yaparlar. O iki balinadan biri burada yaşayan yaşlıca bir griydi. Kesinlikle bize zarar vermek istemiyordu. Üstelik dahası bence o balinalara hayatımızı borçluyuz.
İnanılır gibi değil. Yani sizi koruduklarını düşünmek.
Çık çık çık değilsi ya. Anavak bir kaşını kaldırdı. Herkesten önce senin balinalara insan güdülerini yansıtmaman lazım.
3 gün önce şahit olduklarımdan sonra her şeye inanmaya hazırım.
Bizi tam anlamıyla koruduklarını söyleyemem. Daha çok diğer balinaları uzak tutuyor gibi görünüyorlardı. Saldırganlarımızdan pek hoşnut değillerdi. Sonuçta sadece gezginlerin etkilendiğini varsayabiliriz. Hangi türle uğraşırsak uğraşalım yerleşikler zararsız görünüyor ve diğerlerinin delirdiğinin farkında gibiler.
Delaware burnunu kaşıdı. Bu bulgulara uyar. Çok sayıda balina Kaliforniya'dan buraya gelirken ortadan kaybolmuştu. Açık denizde, saldırgan orkalarda Pasifik'in açıklarında yaşıyorlar.
Aynen öyle. Bu durumda davranışlarını değiştirmelerine her ne sebep olduysa onu ancak derin mavi denizde herhangi bir yerden millerce ötede bulabileceğiz.
Asıl soru neyi?
Yakında öğreneceğiz dedi birden yanlarında beliriveren John Ford. Bir sandalye çekip oturdu. Ama ne kadar kısa zamanda öğrenirsek o kadar iyi. Şu politikacılar ve bitmek bilmez telefonları beni delirtmeden önce tabii.
Bir şey daha fark ettim dedi Delaware tatlılarını yerken. Orkaların saldırıdan keyif alma ihtimalini anlayabiliyorum. Ama bu durum diğerleri için de aynı olamaz.
Neden böyle düşünüyorsun diye sordu Anavak.
Şey, dedi kız bir ağız dolusu çikolatalı suflenin arasından, bir şeylere kafa atıp toslayıp devirmeye çalıştığını düşün. Ya da pek çok sert köşesi ve kenarı olan şeylerin üzerine kendini fırlattığını. Yüksek ihtimalle sen de zarar görürsün.
Haklı, dedi Ford. Hayvanlar sadece türlerinin devamı ya da yavrularını korumak için yaralanmayı göze alır.
Gözlüğünü çıkarıp sildi.
Haydi bir anlığına hayal gücümüzü zorlayalım. Ya tüm bu olay bir protestoysa?
Neye karşı?
Balina avı.
Balina avını protesto eden balinalar mı, diye haykırdı Delaware.
Balina avcıları geçmişte de saldırıya uğradılar, dedi Ford. Genellikle de yavruları avladıkları için.
Ana bak başını salladı. Buna cidden inanıyor olamazsın.
Sadece bir fikir.
Pek akla yatkın değil ama henüz balinaların balina avının ne demek olduğunu bildikleri bile kanıtlanmadı. Yani avlandıklarının farkında değiller mi, dedi Delaware. Saçmalık.
Demek istediğim bir düzen olduğunu fark etmiyor olabilirler, diye cevapladı ana bak. Pilot balinalar kendilerini hep aynı kıyı şeridine atarlar. Faroe adalarında sahile vurmuş, sürü balıkçılar tarafından kuşatılır ve zıpkınlarla, demir sopalarla öldürülür. Her seferinde ortalık kan gölüne döner. Bir de her yıl sayısız yunus ve muturun katledildiği Japonya'daki Futo var. Bu nesillerdir böyle gidiyor. Herhalde kendilerini neyin beklediğini bilmeleri gerek. Öyleyse neden hala oraya gidiyorlar?
Pek zekice görünmüyor, diye kabullendi Ford. Ama biz de hala atmosfere sera gazı salıyor, yağmur ormanlarını kesiyoruz. Üstelik yapmamamız gerektiğini bile bile. Bu da pek akıllıca değil.
Delaware kaşlarını çatıp suflesinin kalanlarını kaşığıyla sıyırdı. Yine de doğru, dedi ana bak.
Ne doğru?
Balinaların teknelerin üzerine atladıklarında yararlanabileceği hakkında Lysia'nın söylediği. Demek istediğim, eğer aniden birkaç insanı yok etmek gibi bir fikre kapılırsan ne yaparsın? Kendine iyi görüş açısı olan gizli bir köşe bulur, oraya saklanır, silahını doğrultur ve ateş edersin. Bu arada kendini vurmazsın.
Tabii bir şeyler sağduyunu etkilemediyse.
Hipnoz?
Belki sadece hastaydılar ya da kafaları karışıktı. Evet, işte bu, kafaları karışmış.
Ya da belki beyinleri yıkanmıştır.
Haydi ama arkadaşlar, yeter.
Hepsi kendi düşüncelerine gömülerek sessizleştiler. Arka plandaki gürültü artmıştı ve yan masalardan bölük börçük sohbetler duyuluyordu. Denizlerdeki durum hala gündemin ana maddesiydi ve tiz bir ses batı sahilindeki olayları Asya'daki kazalarla ilişkilendiriyordu. Malakka Boğazı ve Japonya'da son yılların en kötü deniz kazaları daha yeni olmuştu. Restorandaki herkes olaylar hakkında spekülasyon yapıp tezler üretiyordu ama bu arada iştahları kapanmıyordu. Diyelim ki bunların sorumlusu toksinler, dedi ana bak sonunda, koklar ve diğerleri. Ya bir şey onları çılgına çeviriyorsa?
Öfkeden kudurmuş desek daha doğru, dedi Ford bir kez daha geyiğe sararak. Balina avı kotalarının arttırılmasını isteyen İzlandalılara, balina yemeye doymayan Japonlara ve Uluslararası Balina Avı Komisyonu'nu takmayan Norveçlilere karşı ayaklandılar.
Tanrım, makahlar bile yeniden ava başlamak istiyorlar. Al sana aradığın cevap.
Sırıttı. Belki de balinalar gazete okuyorlardır.
Dipnot, makahlar. Washington eyaletinde yer alan ve Juan de Fuca Boğazı'nın Pasifik Okyanusu ile birleştiği Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı ucundaki Neah koyunda yaşayan bir yerli halktır. Geleneksel olarak balina avcıları olsalar da 1920'lerde balina popülasyonlarının çok azalması üzerine bu eylemi bırakmışlardır. Gri balina soyu tükenen hayvanlar listesinden çıktıktan sonra ABD hükümeti ve Uluslararası Balina Avı Komisyonu onlara yılda bir tane dişsiz balina, çoğunlukla gri balina, avlama izni vermiştir.
Bilimsel bir danışmanlar ekibinin başındaki bir adama göre, dedi ana bak, bu durumu pek de ciddiye alıyor gibi görünmüyorsun. Koruman gereken bir bilimsel itibarın var, hatırlatayım.
Makahlar mı, diye sordu Delaware.
Makahlar Nuh Çah Nuh halkının bir parçasıdır, dedi Ford. Vancouver adasının batı sahilindeki yerliler yeniden balina avına çıkmak istiyorlar. Yasal olarak bu hakkın tanınması için yıllardır kampanya sürdürüyorlar.
Haydi canım, delirmiş mi bunlar?
Medeni kızgınlığı son derece takdire şayan Lisiya, ama makahlar 1928'den beri balina avına çıkmıyor.
Anavak esnedi, gözlerini zar zor açık tutabiliyordu. Her halükarda gri balinaların, mavi balinaların ve kamburların soyunu neredeyse tüketen onlar değildi. Makahlara göre bu bir kültürlerini koruma meselesi. Çok yakında geleneksel balina avının unutulacağını söylüyorlar.
Herkes gibi alışveriş yapmayı deneyebilirler.
Umarım Leo'nun hoşgörü ricasındaki iyi niyete itiraz etmezsin, dedi Ford kadehini yeniden doldururken.
Delaware gözlerini Anavak'a dikti. Ah hayır diye düşündü adam. Bir yerli gibi görünüyordu. Evet, ama Lisiya bundan çıkarak yanlış sonuçlara varacaktı. Kızın sorusunun geldiğini duyabiliyordu. Kendini anlatmak zorunda kalacaktı ve bundan nefret ederdi. Ford makahlardan bahsetmeseydi.
Diğer adamın bakışlarını yakaladı. Haydi bu meseleyi başka zaman konuşuruz, dedi Ford hızla ve Delaware itiraz edemeden devam etti. Toksin teorisini Oliviera, Fenwick veya Rothbaum ile konuşmamız gerekir ama ben inanmıyorum. Kirlilik petrol artıkları ve klorlu hidrokarbonlardan kaynaklanıyor. Bunun sonuçlarını biliyoruz. Hasar görmüş bağışıklık sistemi, enfeksiyon ve erken ölüm. Ama delilik değil.
Batı sahilindeki tüm orkaların 30 yıl içinde ölecekleri öngörülüyor sanıyordum, diye lafa daldı Delaware.
Eğer önlem almazsak 30 ile 120 yıl içinde, ama sebep sadece kimyasallar değil. Orkalar birincil avlarından mahrum kalıyorlar. Yani ya zehirlenecekler ya da av bulmak için yeni sulara gitmek zorundalar. Ve bilmedikleri yerlerde avlandıkları için balıkçı ağlarına takılıyorlar. Şartlar onların aleyhine.
Aslına bakarsan toksin teorisini unut, dedi Ford. Eğer mesele sadece orkalar olsa bir ipucu yakaladığını söylerdim. Ama orkalar ve kamburlar böyle güç birleştirince... Hiç sanmıyorum Leon.
Anavak bir an düşündü. Balinalarla ilgili tutumumu bilirsin, dedi yumuşak bir sesle. Çoğunlukla bir hayvanın davranışlarında kasıt arayan veya zekasından bahseden son kişi olurum. Ama sizde de bizden kurtulmak istedikleri hissi uyanmadı mı? Şiddetle itiraz etmelerini bekledi ama Delaware başını salladı.
Evet, ama yerleşikler hariç.
Çünkü yerleşikler diğerlerinin geçtiği yerlere gidip onları değiştiren şeylerle karşılaşmadılar. O şilebi batıran balinalardı. Aradığımız cevabı denizde bulacağız.
Tanrım, Leon, Ford bir yudum şarap içti. Korku filmi gibi. İlerleyin ve insanlığı yok edin.
Anavak cevap vermedi. O gece Vancouver'daki dairesinde yatarken Anavak aklında bir balinayı markalama fikrini evirip çevirdi. Bu yaratıklar hala onları etkisi altına alan şeyin etkisi altındaydılar. Yani eğer birine bir verici ile kamera takmayı becerebilirse, o kadar umutsuzca aradıkları cevapların bazılarını bulabilirlerdi. Ama balinaların en sakinleri bile nadiren hareketsiz dururken çıldırmış bir kamburu nasıl markalardı ki?
Bir de derilerinden kaynaklanan sorun vardı. Bir balinayı markalamak ile bir foku markalamak tamamen farklı iki işti. Foklar dinlenirken karada yakalanabilirlerdi. Markanın biyolojik olarak çözünebilir yapıştırıcısı kürke yapışır ve çabuk kururdu. Bir süre sonra düşmek üzere tasarlanmıştı. Yıl içinde hayvan tüylerini döktüğünde son yapıştırıcı kalıntıları da kaybolurdu. Ama balinaların ve yunusların kürkü yoktu. İnsanın bir orkanın veya yunusun derisinden daha yumuşak bir şeyi hayal etmesi bile zordu. Yeni soyulmuş ve taze kaynatılmış bir yumurta gibiydi ve suyun sürtünme kuvvetini azaltıp bakterileri uzak tutan ince bir jel tabakasıyla kaplıydı. En üst katman sürekli olarak yenilenirdi. Balina sudan sıçradığında derisini uzun şeritler halinde sıyırarak döker ve parazitlerle birlikte markalardan da kurtulurdu. Gri balinaların ve kamburların derisiyle uğraşmak da bundan daha kolay değildi. Anavak yataktan kalkıp pencereye doğru yürüdü. Dairesi Granville adasını gören eski bir apartmandaydı. Gecenin içinde parıldayan şehir manzarasına bakıp elindeki seçenekleri düşünmeye başladı. Yararlanabileceği hileler vardı elbette. Amerikalı bilim insanları markalara ve derinlik zaman ölçerlere vantuzlar ekleyerek bunları hayvanlara yerleştirmeyi başarmışlardı. Uzun bir sırık yardımıyla tekneden inmeden onları yakındaki bir balinaya veya teknenin provasını takip eden yunuslara takabiliyorlardı. Ama vantuzlar bile suyun gücüne karşı ancak birkaç saat direnebiliyorlardı. Başkaları da markaları sırt yüzgeçlerini denerek takmayı denemişlerdi. Hangi yöntemi denerse denesin, batırılmadan balinaya yaklaşması gerekiyordu. Belki onu uyuşturarak bayıltabilirdi. Hayır, o iş fazla karmaşıktı. Zaten her şekilde bir markadan fazlasına ihtiyaçları olacaktı. Fotoğraflara da gerek vardı. Uydu telemetrisi ve video çekimine de. Son aklına bir fikir geldi. İyi bir nişancı gerekecekti. Anavak hızla masasına gidip internete bağlandı ve bir takım sitelere bakmaya başladı. Aklına bir başka olasılık, bir yerlerde okuduğu bir teknik gelmişti. Çekmecelerinden birini alt üst edip Tokyo'daki denizaltı robot bilimi ve uygulama laboratuvarının internet adresini bulana kadar notlarını eşeledi. İki metodu birleştirmeleri gerekiyordu. Acil durum komitesi parayı bastırmak zorunda kalacaktı ama şu anda sorunu çözecek herhangi bir şeyi yapmaya hazırlardı. Sabahın erken saatlerine kadar uyumadı. Hızla akan düşünceleri Barrier Queen ve Clive Roberts'a odaklanmıştı. Bu da başka bir gizemdi. Anavak pek çok kez onu aradıysa da yönetici hiç geri aramamıştı. Inglewood'un en azından örnekleri Nanaimo'ya gönderdiğini umuyordu. Şu rapor da neredeydi? Onu atlatmalarına izin vermeyecekti. Yapacak çok işi vardı. Kalkıp kendime bir liste yapmalıyım diye düşündü. Sonra yorgunluktan bitap düşerek sızdı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 177.